Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamına, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25'te 1400 Hicri Kameri, 12 Cemadüs-Sani 1443 ve miladi 15 Ocak 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romdelerinden ardında sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Ümmül Beni'nin vefat yedi durumu üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine'yi.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da COVID-19 kayıpları 20'nin altına indi. Petrol Bakanı, İran ile Türkiye'nin doğal gaz görüşmelerinin başlayacağını duyurdu. İran ile Suudi Arabistan ilişkileri yeniden canlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Gücü'ne vurgu yaptı. Irak'ta Saad Hareketi ile koordinasyon çerçevesi yakından görüşmeye başlıyor. Ve işgalciler Batı Şeria'da Filistinlere saldırdı. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, haberlere başlamadan önce akşam yayınlarıyla ilgili bir duyurumuz olacaktır. 22 Ocak tarihinden itibaren yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaş sayısı 18'e geriledi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1421 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.044'e, vaka sayısı 6.218.741'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1369'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.062.633'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar İran'da vatandaşlara toplam olarak uygulanan korona aşısı sayısı 125.000.000 560.035 doza yükselmiştir.
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci bu hafta boru hatları ile petrol taşıma AŞ BOTAŞ ve İran Milli Gaz Şirketi arasında müzakere başlıyor dedi. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran-Türkiye Doğalgaz Sözleşmesi'ne ilişkin Türkiye ile Doğalgaz Sözleşmesi'nin uzatılması Petrol Bakanlığı ve İran Milli Gaz Şirketi'nin gündemindeki konulardan biridir. Bu ülkeye gaz ihracatı 2026'da sona erecek. Bu hafta boru hatları ile petrol taşıma AŞ BOTAŞ ve İran Milli Gaz Şirketi arasında müzakere başlıyor dedi.
Nikaragua'da temaslarını sürdüren Rıza'yı bu ülkenin Milli Parlamentosu Başkanı Cortez ile görüşmesinde İran ve Nikaragua devrimleri ve emperyalizm ve sömürü ile mücadele tarihleri birbirine çok benzediğini belirtti. Düşmanların direnişi milletlere karşı var gücünü kullandığı şu şartlarda birbirinin yanında yer almak ve birbirine destek olmaları gerektiğini kaydeden Rıza'yı şöyle ekledi. Direnişçi milletlerin düşmanları bizim her daim birlik olduğumuzu ve komplo ve yaptırımlarla hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmeleri gerekir. Amerika terör devletinin Nikaragua milleti ve devletine yönelik uygulamalarını ve yaptırımlarını kınayan Rıza'yı, dünyada artık zorbalık, yaptırım ve savaş dayatma dönemi sona erdiğini, zorbaların komplolere ve yaptırımlarına karşı direnmeleri gerektiğini ifade etti. Görüşmede Nikaragua Milli Parlamentosu Başkanı Cortez de Rıza'yı Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'nın yemin törenine katıldığı için teşekkür etti. İran milleti ve devletinin devrimci ruhunu ve direnişini takdirle karşıladıklarını belirten Cortez, devrimci milletlerin ortak yönü düşmanı doğru tanımak ve aşırı taleplerine karşı mücadele etmek olduğunu vurguladı. Cortez ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmeye değer verdiklerini belirterek İran ve Nikaragua milletleri ve devletleri arasındaki dostluk ve Amerikan emperyalizmi ve küresel zorbalara karşı direnişi çok önemli olduğunu belirtti.
İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Celil Rahimi Cihanabadi, İran ile Suudi Arabistan münasebetleri hakkında açıklama yaptı. İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Celil Rahimi Cihanabadi, sosyal medya Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmak üzere olduğunu ve büyükelçiliklerinin yeniden açılmaya hazırlandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da geçenlerde El Cezire televizyon kanalına verdiği demeçte, Irak'ta ilgili Suudi yetkililerle 4 tur olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Suudi tarafın iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini istemesi durumunda büyük elçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın yeniden açılmasını memnuniyetle karşılayacağımızı duyurduk. Yakında diplomatlarımız Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki İran İslam Cumhuriyeti temsilciliğine yerleşecek demişti.
İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Seyyid Kemal Harazi, ekonomi diplomasisinin, ülke diplomasisinin erkanından biri olduğunu kaydetti. Bugün Tahran'ı düzenlenen ekonomi diplomasisi başlıklı bir merasimde konuşan Harazi, ekonomi diplomasisinin diğer ülkelerdeki bilim merkezleri ve pazarlarla ilişki kurmak için olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomi diplomasisindeki rolüne dikkat çeken Harazi, bu girişimler için zemin hazırlama noktasında Dışişleri Bakanlığı üzerinde oldukça önemli bir görevin olduğuna işaret etti. Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı, günümüzde diplomasi organının sorumluluğunu modern araçların devreye sokulmasının arttırdığını kaydetti.
İran'ın güneyinde 4.3 Richter büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün İran'ın güneyinde yer alan Bushehr velayetinde deprem meydana geldi. 4.3 Richter büyüklüğünde olan deprem, Hark, Gonave ve Rig bölgelerini salladı. Depremin olası hasarı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bu arada Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında saat 16.03'te bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Kızılca köyü yakınları. Van, Türkiye-İran sınırında bulunuyor. Deprem sınırın İran tarafında da hissedildi. Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı Irak'tan sonra Bingöl'e kadar sokulup Türkiye'nin doğusunda son buluyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan milli savunma gücüne vurgu yaptı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tez ve eğitim gemisi Ufuk'un hizmete giriş sebebiyle İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için bir ilki teşkil eden tez ve eğitim gemisi Ufuk'un hizmete alındığı günde davetlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin Milli İstihbarat Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışarıdan alım istemiyoruz. Projelerimiz yerli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını, özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde, yaptığımız atılımlarla birlikte, bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar, topluluklar içinde çok önemli bir umut kaynağı haline geldi. Türkiye, gizli, açık, bütün ambargolara rağmen, terörle mücadele eden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği ilerlemeye borçludur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğunu söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölgenin sıcak gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. El yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Akar şunları kaydetti. Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda Kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibariyle 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mütabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dişçisinin odasında Pensilvanya ile görüştüğü iddiasına ilişkin kalem aldığı yazısında o dişçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açıklama yapma çağrısında bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur konuya ilişkin edindiği söyledi, şu bilgileri aktardı. Ben de hani olur da Kılıçdaroğlu ispat et, ben böyle bir görüşme yapmadım filan diye efelenirse, acaba devletin elinde ne var diye ötesini berisini kurcalardım işini. Aldığım istihbarata göre devlette dinleme kayıtları yok ama CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz'dan önce bu dişi muayenehanesinde Pensilvanya ile yaptığı görüşmeyi dahi diyaloglu tutanaklar mevcutmuş, tabii şahitleriyle birlikte. Soydun'un dinleseydik, senin Pensilvanya ile yaptığın görüşmeleri dinlerdik. Bir dişi muayenehanesinde kimlerle buluştuğunu, Pennsylvania ile ne konuştuğunuzu biliyor demesiyle başlayan tartışma sürüyor. Oda TV Yazılı İşleri Müdürü Can Özçelik, dişinin İçişleri Bakanı Soydur'un danışmanı Ali Arif Özzeybek olduğunu yazmıştı. Özzeybek'in kendisine yöneltilen Kılıçdaroğlu, sizin kliniğinizde hangi tarihte Pennsylvania ile görüştü sorusuna ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum diye cevap verdiği belirtilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur kariyer geçmişi çok güçlü. Uluslararası çapta eğitim ve çalışma deneyimlerine sahip Ali Arif Özzeybek 1997-2010 yılları arasında Bektaşi Vakfı Başkanlığı yapmış. 1998 yılından itibaren Alevi Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili çalışmalar yürüttü. AK Parti internet sitesinde yazılı. Çünkü kendisi aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi bilgisini aktardı.
Türkiye'de FETÖ yönelik İzmir merkezli 40 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 148 kişiden 60'ı tutuklanırken 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü, kontrollü, sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensupliyetlerine dair başkaca deliller bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.
Irak resmi kaynakları Sadr Hareketi ile Şii grupların yer aldığı çatı kuruluş koordinasyon çerçevesi arasındaki müzakerelerin yakında başlayacağını duyurdu. Es-Saba gazetesinde yer alan habere göre Irak'ta siyasi taraflar Sadr Hareketi ile Şii grupların yer aldığı çatı kuruluş koordinasyon çerçevesi arasındaki görüşmeler yakında yeniden başlayacak. Sabahın bildiğine göre Şiiler koordinasyon çerçevesinin son toplantısında siyasi tıkanıklıktan çıkış yolları ve ülkeyi her türlü krizden uzaklaştırma çabaları ele alındı. Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr bir kez daha ülkede uluslararası çoğulcu hükümetin kurulmasına vurgu yaptı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğu ve batısında bugün iki patlama meydana geldi. Bağdat Harekat Komutanlığı yaptığı açıklamada bugün Bağdat'ın batısında olan Ebu Gureyb bölgesinde IŞİD'den kalma bombaların infilak ettiğini duyurdu. Patlamanın olası kayıp ve hasarı hakkında bir bilgi verilmedi. Öte yandan Iraklı bir güvenlik kaynağı Bağdat'ın doğusunda patlama yaşandığını ve Talbiye bölgesinde bir evin hedef alındığını aktardı. Aynı kaynak patlamanın maddi hasara yol açarken can kaybı olmadığını vurguladı. Bu arada Irak medyası bugün ülkenin kuzeyinde yer alan ve Amerikan askerlerinin bulunduğu Beled Hava Üssü'nün hedef alındığını belirtti. Saldırının ardından üstteki sirenlerin alarm vermeye başladığı ifade edildi.
İşgal rejim askerleri Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında yerleşim faaliyetlerine protesto eden Filistinlilere saldırdı. İşgal güçlerinin Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytlahim şehrinin güneyindeki Ed-Duheşe mülteci kampına ve diğer noktalara düzenlediği saldırılar sonucu en az 14 Filistinli yaralanırken onlarca Filistinli'de boğulma tehlikesi yaşadılar. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri Ed-Duheşe mülteci kampına sabah şafak saatlerinden önce baskın düzenledi. Gençlerin karşı çıkması üzerine üzerlerine plastik mermiler, ses ve gaz bombaları yağdırmaya başladılar. Bu saldırıda iki genç mermiyle yaralandı. İşgalcilerin daha sonra mülteci kamplarındaki evlerin içine girerek insanları gözaltına almaya başladı ve aralarında özgürleştirilmiş eski esirlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına aldıkları belirtildi. Birçoğu gençlerden olan bu kişiler arasında 63 yaşındaki Ahmet Ramazan da bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların Rusya'ya ulaştığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kazakistan'da barışı koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü'ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların Ivanov kentindeki Severniy Havaalanı'na ulaştığı belirtildi. Açıklamada Kazakistan'da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü'ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk 6 uçak Ivanov kentindeki Severniy Havaalanı'na ulaştı denildi.
Ve Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Blinken ve Stoltenberg'in görüşmede 12 Ocak'ta Rusya, NATO Konsey toplantısının ardından atılacak adımları ele aldıkları ve Amerika ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın Rusya ile yeni müzakereler yürütmeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi. Açıklamada Amerika ve NATO, Rusya ile yeni görüşmelere hazır ve diplomatik angajman ve karşılıklı diyaloğu sürdürmeye kararlı oldukları ifadeleri kullanıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Çin ilişkileri karşılıklı etkilerin olan stratejik ilişkiler başlığı altında. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin resmi daveti üzerine Pekin'e giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün ziyaretinin sonunda paylaştığı tweet mesajında şöyle yazdı. Bu ziyarette iki taraf bugünü iki ülke arasında stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı anlaşmanın uygulanmasına başlama günü ilan etmeye karar verdi. Söz konusu ziyaret Pekin'deki müzakere eksenleri ve ikili anlaşmalar nedeniyle iki boyuttan önem taşıyor. Birinci boyut, kapsamlı bir işbirliği belgesi çerçevesinde stratejik öneme sahip olan İran ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin üst düzeyli olmasıdır. İran ve Çin ilişkileri çok katmanlı, derin ve farklı boyutlara sahiptir. Bu bağlamda İran-Çin işbirliğine ilişkin kapsamlı belge mükemmel bir yol haritasıdır. Bu belgede belgenin ana ekseni olan ekonomik boyutlara çeşitli alanlarda ve İran'ın Çin yol kuşağı fikrine katılımına özel önem verilmektedir. Söz konusu belgede belgenin ana ekseni olan ekonomik boyutlara çeşitli alanlarda yer verilmektedir. İran, Hazar Denizi ile Fars Körfezi ve Umman Denizi arasındaki bağlantı halkasıdır. Bu ayrıcalıklı konum, İran'ın orta ve uzun vadeli ekonomik planlarına katılımı Çin'de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılar için çekici ve motive edici hale getirdi. Yapılan ziyaretin ikinci önemli boyutu ise Tahran ve Pekin arasındaki siyasi ilişkilerde mükemmel düzeyde bir işbirliğinin olmasıdır. İran ve Çin, uluslararası düzende önemli ve etkili iki ülke olarak çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve tek taraflılığa karşı çıkmak için ortak çıkar ve hedeflere sahiptir. Buna göre bölgesel ve uluslararası düzeyde iki ülke arasındaki diplomasinin gündeminde önemli konular yer alıyor.
Emir Abdullahyan Cuma günü Çin hükümet danışmanı ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmenin ardından Tahran ve Pekin'in kapsamlı bir işbirliği planı ve Viyana görüşmelerine ilişkin istişareler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda önemli bir uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu düzeydeki ilişkiler aslında iki nedenden dolayı büyüyüp gelişebilen bölgesel ve uluslararası etkileşimlerdeki karşılıklı güvenin bir sonucudur. Birinci sebep, çok taraflı ilişkiler kurmak için kapasiteleri akıllıca kullanma ve tehditleri fırsatlara dönüştürme ihtiyacıdır. Tecrübelerin de gösterdiği gibi bir veya iki ekonomik kutba güvenmek uzun vadede ekonomik ve ticari bağımlılığa ve siyasi veya ekonomik dalgalanmalara karşı savunmasızlığa yol açacaktır. İkinci sebep, siyasi ilişkileri dengelemek için uluslararası arenada ülkelerle ilişkilerde özellikle doğuya bakma politikasında ekonomik payın artırmasıyla birlikte siyasi manevra gücünün artırılması ihtiyacıdır. İran İslam Şura Meclisi Dış Siyaset ve Uluslar Güvenlik Komisyonu üyesi Zohre Ilahyan, iki ülke ilişkilerinin önemi hakkında şöyle diyor. İslam Cumhuriyeti dış siyasette denge ve uluslararası tüm kapasitelerle ilişki ve etkileşime ihtiyacı vardır ve bu siyaset İran tarafından izleniyor. Çin ekonomisinin yüksek kapasitesi dünyada belirleyici rolü var ve bu ülke ile etkileşim ise Amerika'nın yaptırımları ile ilgili birçok konuyu silikleştirip etkisizleştirilebilir. Bu yüzden Çin gibi büyük Asya ülkeleriyle işbirliğine geliştirmek, güçlü siyasi etkileşimlerin yanı sıra petrol ve gaz, limanlar, ulaşım ve yeni teknolojilerin değişimi dahil olmak üzere altyapı yatırımları için yeni fırsatlar oluşturacağı söylenebilir. Ayrıca İran diplomasi alanında tüm yolların mutlaka Washington'a ve Viyana görüşmelerine varmadığını göstermiştir. Bu yaklaşımda İran ve Çin ilişkilerine politik, ekonomik, güvenlik, savunma ve jeopolitik stratejik olmak üzere 3 ana düzeyi genişletmiştir ve 25 yıllık stratejik belgenin hayata geçirmesi bu süreci tamamlama yolunda önemli bir adımdır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan'a acil yardım çağrısı hakkında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki insani ve mülteci projeleri için bu yıl 5 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirterek, Afganistan'ın 1.2 milyar dolardan fazla döviz kaynağının Afganistan halkına kış mevsiminde yardım edilmesi için kullanıma sunulması gerekiyor dedi. Guterres'e göre hayati gıda ve tarımsal destek, sağlık hizmetleri, yetersiz beslenme tedavisi, acil barınma, su, sağlık, koruma ve acil durum eğitimi için finansmanın sağlanması gerekiyor. Guterres ayrıca 2021'de Birleşmiş Milletler ve İnsani Yardım ortaklarının Afganistan'da 18 milyondan fazla kişiye yardım ettiğini ve bu rakamın 2020'de Afganistan'da yardıma muhtaç olanlardan %60 daha fazla olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri savaşın harap ettiği ülkede artan huzursuzluk ve insani krizi dikkate alarak Afganistan halkına acil mali yardım sağlaması gereğini vurguluyor. Afganistan, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomik ve sosyal kargaşa ve mali kaos yaşıyor. Bu arada Amerika'nın Afganistan'a ait milyarlarca dolarlık mal varlığına el koymasının ardından ülkenin enflasyon ve işsizlik oranları yükseldi. Buna ilaveten Amerika'nın ekonomik yaptırımları nedeniyle Afganistan'a gönderilen yardımların sevkiyatı ciddi şekilde kesintiye uğradı. Birleşmiş Milletler, Afganistan nüfusunun yarısından fazlasının yani yaklaşık 22 milyon insanın yoğun açlık riski altında olduğunu ve bu yıl 5 komşu ülkede barınan 5,7 milyon Afgan mültecinin temel yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. Bu arada Uluslararası Para Fonu da Afganistan'daki ekonomik çöküşün mülteci krizini körükleyebileceği hususunda uyardı.
2021 Ağustos ayının ortalarında Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Washington, Afganistan Merkez Bankası'nın 9,5 milyar dolarlık varlıklarını dondurdu. Henüz hiçbir ülke Taliban'ı resmiyete tanımadı. Ayrıca Taliban Amerika'nın terör grupları listesinde yer alıyor ve bu yüzden Taliban Afganistan'ın mal varlıklarına erişemiyor. Ancak bu muğlak durum ve Taliban'ın tanınmaması ve yaptırımları pratikte Afganistan halkının bir insani felaketin eşiğine gelmesine neden olmuştur. Bu durum Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Rusya ve Çin'in Batı'nın özellikle Amerika'nın Afganistan'a yaklaşımını eleştirmelerine sebep olmuştur. Bu konu Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle birlikte 22 Aralık 2021'de Afganistan'a yardımı kolaylaştıran bir karara evet oyu kullanmaya zorladı. Bu kararın kabulü ile Afganistan'a insanlı yardım kolaylaşacak ancak aynı zamanda Taliban bu mali yardıma erişemeyecektir. Karar Afganistan'daki bu tür faaliyetler için insanlı yardımın veya desteğin zamanında sağlanmasını sağlamak için gerekli fonların ödenmesine, finansal varlıkların veya ekonomik kaynakların mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin veriyor. Yapılacak yardım Afganistan'daki temel insani ihtiyaçları destekliyor ve Taliban'a bağlı kurumlara uygulanan yaptırımları ihlal etmiyor. Halihazırda Afganistan hem ekonomik hem de insani açılardan çöküşün eşiğinde. En endişe verici olan senaryo, daha geniş bir ekonomik ve insani krize ortam hazırlayan gıda kıtlığının yoğunlaşmasıdır. Afganistan meseleleri uzmanı Feridun Ajeng'e göre, Afganistan'ın en kanlı savaşının sonu Afgan halkının acılarından son veremediği ve göründüğü üzere şimdi savaştan daha çok açlık ve yoksulluk Afganları öldürüyor. Şimdi en temel ve önemli konu ise Afganistan'ın siyasi konumu ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası güçler açısından Taliban'ın konumunun belirlenmesidir. Aslında Taliban'ın hiçbir ülke tarafından tanınmadığı göz önüne alındığında Afganistan'a çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve güvenlik konularda nasıl davranılacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, 13 Cemadiyusani vefakar bir eş ve şefkatli bir annenin hüzünlü vefatının yıl dönümüdür. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın annesi Ümmül Beni'nin vefatı yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu kadın ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret ve bilgelik alanlarında Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı. Biz de bu şahsiyetin vefatı yıl dönümü münasebetiyle ilgili Ümmül Beni'nin kişiliği, şahsiyeti, hayatı ve İslam'daki olan rollerini değinmek istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil hocamızla irtibata geçtik. Hüseyin hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için Hüseyin hocam. Şimdi bu şahsiyetle ilgili sizin görüşlerinizi alacağız değerli Hüseyin hocam. Biz sohbetlerimizde, söyleşilerimizde İslam çehrelerinin ve şahsiyetlerinin hayatı hakkında masumlar, masum imamlar ve onların hayatı ile ilgili çeşitli röportajlarımız olmuş. Ancak bu Ümmül Beni'nin annemizin hayatı ile ilgili bugünkü röportajımızda sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Nasıl düşünüyorsunuz Ümmül Beni'nin künyesi ve geçmişi nasıldır? Yani neler söylersiniz bu şahsiyet hakkında?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihis tahirin ve la'anu ala a'daihim ecmain. Önce Allah-u Teala'nın cezasına hamd ederek onun adıyla başlıyoruz. Ve dinlemekte olanlara saygı, sevgi, hürmet sunuyoruz. Böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere de. Ümmül Beni'nin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Fatıma-tuz Zehra Selamullahu Aleyha'nın vefatından sonra evlenmiş olduğu ikinci eşi. Bildiğimiz gibi Fatıma Zehra sallallahu aleyhi Gencezdeki yaşında şehit oldu, öldürüldü. Ondan sonra işte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynep gibi sonradan İslam'a önderlik edecek olan bu şahsiyetlerin üzerinde böyle analık edebilecek birinin olması gerekir idi. Tabii onlara layık olabilecek bir anne ancak Fatıma-tüz-Zehra sallallahu aleyha idi. Masumluk kavramı çerçevesinde ancak Fatıma-tüz-Zehra o şahsiyetlere annelik edebilme görevini yürütebilirdi. Hazreti Ali aleyhisselam kendisinden büyük olan kardeşi Akile dedi ki sen bu toplumun soyunu sopunu iyisini kötüsünü iyi tanıyorsun. Artık bana bir tane eş bulmak lazım. Ve sen de benim için böyle bir araştırma yap. Beni Kilab kabilesinden şimdi mevzusunu ettiğimiz bu hanımefendinin adresini verdi Hazreti Ali Aleyhisselam'a. Yani onu gösterdi. Dedi ki bunun hem ailesi hem kendisi gerçekten kahraman, şahsiyetli, özellikli insanlar. Çünkü Hazreti Ali Aleyhisselam demişti ki öyle olacak çocukların da kahraman olması. Bu da bir çünkü hem ananın hem babanın evlat yetiştirme olayında rolünün büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Annenin, babanın karakterli, kültürlü, ahlaklı, erdemli olması evlat üzerinde de çok olumlu etkileri vardır. O fikirle Hazreti Ali Aleyhisselam kardeşi Akil'in bu önerisini kabul etti ve Beni Kilab kabilesinden Ummul Benin'le evlendi. Esas adı Fatıma'dır. Bunun da Fatıma'dır. Zaten Araplarda gelenektir. Direkt adıyla çağırmak olmaz. Direkt adıyla çağrılmaz. Zaman içinde de bazı gelişmeler oldu. Hazreti Fatıma Zehra'dan sonra çocuklar. Bunun da adının Fatıma olarak anılmasına hasreten 5 yaşında olan küçük kızı Zeynep selamullahi aleyha çok üzülüyordu. Bunu fark eden İkinci Fatıma İmam Aleyhisselam'a dedi ki benim adımı değiştirmelisin. Ben bu ad ile bu çocukların içerisinde rahat edemeyeceğim. Bunlar çok üzülüyor. Bunların üzülmesine ben rahatsız oluyorum. Ondan sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın koyduğu bir adla yani Ümmül Benin adıyla çocukların anası adı ile meşhurlaştı. Bütün herkes artık bu hanımefendiyi, bu değerli kadını Ummul Benin olarak tanıdı çocukların anası olarak. Ve gerçekten de yetiştirdiği çocuklar ki Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Zeynep-i Kubra sallallahu aleyha bunlar tabiatıyla masumdur. Bunların böyle insanların bu kavramı çok iyi anlamamız gerekir ki insanların onlar eğitimine ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala onlara özel muamele ederek onları öyle eğitmiştir ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنْ kapsamı içerisinde yani. Onun için kendisinde kendi çocukları ki başta Hazreti Abbas'tır. Aşura günü Hazreti Abbas Hazreti Hüseyin aleyhisselam ile beraber İslam'a karşı mücadele eden adı İslam olup adı Müslüman olup efendim şirki temsil eden, küfrü temsil eden, maddeciliği temsil eden, zulmü temsil eden askere karşı en büyük kahramanlığı göstermiştir ki binlerce, 1400 yıldır Hazreti Abbas'ın kahramanlığını anlatarak bitirememişiz. Bitmez de. Çağlara kadar, bütün çağlar boyunca anlatılamamış Hazreti Abbas'ın özellikleri bundan sonra da anlatılamaz. Böyle bir evlat yetiştirmiş, böyle evlatlar yetiştirmiştir. Bu 7-8 tane çocuğa, yani Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, yani Hazreti Fatıma-i Zehra'dan kalan o çocuklarla beraber kendi çocuklarına öyle bir şekilde kol kanat germiştir ki o anasız kalan öksüz çocuklar anasızlığı hissetmemişlerdir. Bu işte Ummul Benin'in özelliğidir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın saygı duyduğu, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın önem verdiği Fatıma-i Zehra Selamullahu Aleyha'dan sonra en değerli eşlerinden birisidir. Ki etrafa da, insanlara da, komşularına da o boyutta insancılığını göstermiş, onları eğitmiştir. Yani kısacası Hazreti Ali Aleyhisselam'a layık eş olma noktasında elinden geleni yapmıştır. Zaten Fatıma-i Zehra Selamullahu Aleyha ile İmam Ali Aleyhisselam evlendikleri zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuştur ki İmam-ı Ali'ye, demişti eğer sen olmasaydın Hazreti Fatime'ye layık bir eş bulunamazdı. Yani bunun bir de alternatifi var, yani öbür tarafı var. Eğer Hazreti Fatime olmasaydı Hazreti Ali'ye de layık, onun kuffu, onun seviyesi olan bir hanım bulunamazdı o özellikle. İşte Ummul Benin o Fatıma-i Zehra Selamullahu Aleyha seviyesinde olmasa da o şekilde olmaya gayret eden hanımefendilerden, Hazreti Ali Aleyhisselam'a layık eş olmaya gayret edenlerden birisidir ve örnek evlatlar yetiştirmiştir. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Medine-tül Münevvere'den Kerbela'ya yola çıkarken gerekenleri bir ana oğul çerçevesi içerisinde gerek Hazreti Hüseyin'e gerekse Zeynep-i Kubra'ya ve diğer çocuklarına, kendi çocuklarına gerekenleri söyledikten sonra Hazreti Abbas'ı, yani en büyük oğlunu bir kenara çeker. İki dünyanın halidir evladım. Her şey olabilir. Fakat sana benim vasiyetim. Biz Hazreti Hüseyin'in Medine'den ayrılmasına gönlümüz razı değil. Ama artık o günün hakim gücünün baskısı, o günün şartları, konjöktür onu gerektirirdi. İmam Aleyhisselam çıkmak mecburiyetinde kaldı. Yani o gün İslam ümmetinin görevi, vazifesi Hazreti Hüseyin'le beraber olmak idi. Bu zaten İslam ümmetinin en ağır sınavlarından biridir. En ağır imtihanını vermek için önüne bir fırsat çıktı. İslam ümmeti değerlendiremedi. Neyse, oğluna dedi ki Hazreti Hüseyin gidiyor, sen de onunla beraber gidiyorsun. Eğer Hazreti Hüseyin'i yolda yarım bırakırsan, Hazreti Hüseyin'e sahip çıkmazsan, onun emirlerini harfiyen yerine getirmezsen, verdiğim sütümü sana helal etmem. Böyle imamete, İslamiyete bağlı olan bir hanımefendiydi. Hazreti Hüseyin'in Medine'den çıkıştaki davasını, hedefini, felsefesini çok iyi kavrayanlardan biriydi. Hazreti Hüseyin, birileri etraftan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Medine-tül Münevvere'den çıkarken, Mekke'den çıkarken birileri geldi. Hazreti Hüseyin'e öğüt vermek istedi. İşte bunu yapma, böyle gitme, böyle hareket etme efendim, otur yerinde falan gibi nasihatlerde bulundu Ummul Benin ve bunun yanı sıra da Peygamberimizin eşlerinden Ummu Seleme Selamullahu Aleyha da Hazreti Hüseyin'e davanın ne olduğunu bildikleri için o yönde herhangi bir şey söylemediler. Hazreti Hüseyin'e yol göstermeye hiç tevessül etmediler. Hazreti Hüseyin'e fikirleriyle, tavırlarıyla, hareketleriyle yardımcı olmaya gayret ettiler. Ki bunlardan biri Ummu Seleme Selamullahu Aleyha idi. Birisi de Ummul Benin'di. İşte Ummul Benin 4 tane evladını, 4 oğlunu Kerbela'da şehit veren bir annedir.
Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.
Sağ ol.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Iğdır'dan değerli hocam Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini Ümmül Beni'nin vefatı yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlemiş oldunuz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın 13. hükümette İran ve Çin arasındaki ilişkiler ivme kazandığını vurgulaması, yargı erki başkan yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Şeyh Süleymani suikasti dosyasını araştıran ortak komisyonun 3. oturumu Bağdat'ta düzenleneceğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin bir üyesi, Güvenlik Konseyi'nin petrol krizini ve Yemen Savaşı'nı sonlandıramayacağını söyleyerek bu konseyi eleştirdi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi ve Ensarullah Hareketi'nin üst düzey bir yetkilisi olan Muhammed Ali El-Husi şunları vurguladı. Petrol krizine bir türlü son veremeyen Güvenlik Konseyi, bu ülkede uzun yıllardır devam eden askeri savaşı da bitiremiyor. Muhammed Ali El-Husi Twitter hesabında şunları yazdı. Yemen Cumhuriyeti sürekli olarak seçici ya da uygulanması mümkün olan çözümler önermiştir. Ve herhangi bir çözümün reddedilmesi başlı başına savaş suçunun devamı sayılmaktadır. Bu arada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Aralık ayı dönem başkanı Abdu Abadi'ye bir mektup gönderdi. Yemen Dışişleri Bakanı gönderdiği mektupta şu ifadelerde bulundu. Riyad sanki uluslararası toplum, tüm dünya medyası ve uluslararası kuruluşlar onların yaptıklarından habersizmiş gibi uluslararası toplumun sempatisini kazanmak ve uluslararası hukukun ihlalinden şikayet etmek için dünyanın gözünde mağdur olarak görünmeye çalışıyor. Riyad 17'den fazla ülkeden oluşan bir askeri koalisyona liderlik ediyor ve 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'i kapsamlı bir kuşatmada yatan ve bu ülkedeki en kötü insani felakete yol açan saçma bir savaş yürütüyor. Suudi koalisyonu 26 Mart 2015'ten itibaren Yemen'in devrik başkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirmek için Yemen'i ağır hava, kara ve deniz saldırılarıyla hedef alıyor. Birleşmiş Milletler uzmanları Yemen'i dünyanın en büyük insani krizine sahne olan bir ülke olarak tanımlıyor. Yemen nüfusunun %75'ini oluşturan 22 milyon insanın bir şekilde insani yardıma ve desteğe ihtiyacı var.
İttilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin yaptırımları boşa çıkarmak için Viyana müzakerelerinin sonucunu beklemediklerini vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emirali Hacizade'nin katı yakıtlı uydu taşıyan füzeleri başarıyla uzaya gönderdiklerini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Irak'ın Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem Kabe'nin dünyanın gözünün Suud rejiminin cinayetlerine yumduğu yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ın Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem Kabi, dünya Suud rejiminin cinayetlerine gözünü yumduğunu vurguladı. Suud rejiminin Bahreyn'de iki Şii genci infaz etmesine tepki gösteren Şeyh Gabi, uluslararası toplumun bu rejimin cinayetlerine karşı sessizliğini ve pasif tutumunu eleştirdi. Gabi ancak Nuceva hareketi Suud rejiminin zulmü altında bulunan milletlerin yanında yer alacağını ve onların sesi olacağını vurguladı. Gabi, Suud rejiminin bazı Bahreynli gençler hakkında idam cezası kararı almasını etnikçilik niteleyerek bu cinayetlere karşı sessizliğin ne zamana kadar süreceğini merak ettiğini ifade etti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Iraklı uzmanın bu ülke gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı uzman ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Safa Esem, Amerikalı terörist askerlerin Irak'taki sayısının arttığını ifşa etti. Esem, bu artış Amerikalı yetkililer Irak'tan 31 Aralık tarihine kadar çekildiklerini iddia ettikleri halde gündeme geldiğini belirtti. Esem, bu tarihten sonra Amerikalı askerlerin Aynol Esed üssüne gelmeleriyle birlikte Irak'taki asker sayısı arttığını, bu duruma Aynol Esed üssü ve sınır bölgelerinden başka Erbil'in Harir üssünde de şahit olunduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin 19 Dey kıyamı dolayısıyla Kum halkı ile görüşmesi,
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Çin'e gitmesi,
Viyana görüşmelerinin devam etmesi,
Dışişleri Bakanı'nın Umman ve Katar ziyareti
ve Türkmenistan makamlarının İran ziyareti.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 19 Dey kıyamı 9 Ocak 1978 yıl dönümü dolayısıyla Kum halkıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen görüşmede devrim olaylarının gidişatının analizi, şimdiki ve gelecekte konulara bakışta stratejik önemi haiz meselelere değindi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kum halkının 9 Ocak 1978'de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada "Kahrolsun Amerika" sloganı atıldığı için istikbarın İslam Cumhuriyeti'ne her daim düşmanlık beslediğini söyleyenlerin bu ifadesini işaret ederek Amerika'nın esasında İslam nizamı ile düşman olduğunu, çünkü bu nizamın dinden kaynaklandığını ve milletin dini inançlarının simgesi olduğunu belirtti.
Amerika dayatma savaşı sırasında devrik ve cani diktatör Saddam rejimini desteklemek suretiyle İran milletine diz çöktürebileceğini zannediyordu. Amerika'nın başka bir hesap hatası Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik 3 Ocak 2020 tarihinde dönemin başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirdiği terör eylemiydi. Amerika bu suikast ile Direniş Hareketi'ni durdurabileceğini düşünüyordu. Beyanatının devamında Amerika'nın farklı dönemlerde İran hakkında yanlış hesaplamalar yaptığına dikkati çeken Ayetullah Hamenei, "Onlar General Süleymani konusunda yanlış hesaplama yaptı. Bu şehidin yok edilmesiyle büyük hareketin son bulacağını düşündüler. Fakat bu sene General Süleymani'nin şehadeti dönümünde Allah'ın yardımıyla insanların o şehide gösterdiği bağlılıkla büyük hareketin gerçekleştiğini gördük. Düşman İran İslam Cumhuriyeti'ni doğru değerlendiremiyor. Yanlış kararlar verdiği için başarısız oluyorlar. Bundan sonra emellerine ulaşmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Kum halkı ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. "Şehit Süleymani'nin cenaze töreninde İran milleti kimliğini ve birliğini gösterdi. Şehidin cenazesi Suriye, Lübnan ve Pakistan'a götürülseydi bu olay tekrar yaşanırdı. General Süleymani gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilişi bir tehditti. Ancak milletimiz bu tehdidi fırsata çevirdi." İslam İnkılabı rehberi beyanatında bir takım kazanımlar ve gerçeklere işaret etti. "Kuşkusuz bu başarıların her biri parlak geleceğin çizilmesinde ve İran milletinin büyük İslam medeniyetini devrimin ikinci adımı çerçevesinde inşa etme hedefine ulaşmasında önemli ve etkin role sahiptir. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi, müstekbir ve zorba düşman karşısında teslim olmamanın devrimin ilkelerinden olduğuna işaretle, bir dönem düşman ile müzakere etmenin onlar karşısında teslim olmak anlamına gelmediğini, nitekim şimdiye kadar teslim olmadığını ve bundan sonra da teslim olmayacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Çin ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada iki taraf, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı anlaşmanın gününden itibaren uygulamaya başladığını duyurmak için bu ziyarette anlaştılar, dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı detaylı görüşmenin sonunda şunları söyledi. Bu ziyaret sırasında iki tarafın iki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı stratejik ve uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uygulamaya ve işletilmeye başladığını duyurması konusunda mutabık kaldık.
İran Dışişleri Bakanı gündemdeki diğer konuların yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan Çin Devlet Başkanı'na 25 yıllık anlaşmanın uygulanması ve çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunların çözülmesi için yazılı bir mesajı da getirdik, dedi. Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını da belirterek, Viyana'daki Çin temsilcisinin Rus temsilciyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer haklarının desteklenmesinde ve yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu rol oynadığını sözlerine ekledi.
Emir Abdullahyan, batılı tarafların Viyana'daki görüşmeleri takip edeceklerini ve gerçekçi bir bakış açısıyla ve İran halkının hak ve çıkarlarını da yansıtan iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla inisiyatif alacaklarını umuyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının sonunda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılar. Elbette bu durum Batı'ya bağlı.
Tahran Radyosu.
İran ve Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan 4+1 ülkeleri arasındaki İran'a yönelik Amerika yaptırımları ile ilgili Viyana müzakereleri geçen hafta siyasi ve uzmanlar düzeyinde farklı toplantıların düzenlenmesiyle devam etti. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi Ali Bakri Kani, Avrupa Birliği Dış Siyaset Başkanı Yardımcısı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı COEP Koordinatörü Enrico Mora ve Rusya Müzakereci Heyetinin sorumlusu Mihal Ulyanov ile istişarelerde bulundu.
Ayrıca Ali Bakri, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil 3 Avrupalı ülkenin baş müzakerecileri ile görüştü. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve tarafların yükümlülüklerine girene getirmeleri için teminatların doğrulanması ve alınması konusu son haftalarda taraflar arasında tartışılan en önemli ve hassas konular arasında yer alıyor. Viyana görüşmeleri İran müzakere heyetinin girişimleri nedeniyle bir miktar ilerleme kaydetti. Ancak Biden yönetiminin eski Amerikan yönetiminin yasa dışı eylemlerini telafi etme konusundaki isteksizliği ve azami baskı kampanyasının devam etmesi Amerika'nın ciddiyeti konusunda şüphe uyandırdı ve görüşmeleri uzatacağı tahmin ediliyor.
Görünen o ki Amerika hükümeti Viyana görüşmeleri hususunda kendi anlatılarını yaymak ve mevcut durumun nedeni olarak Trump yönetimini sorumlu tutmak için bir medya kampanyası başlatmayı planlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki Trump yönetimi kanunları çiğneyen bir devlet olarak her ne kadar ihlalci ve ihlal sürecini başlatan bir yönetim olsa da COEP nükleer anlaşmasının mevcut durumunu şekillendirmede tek taraflı olarak çıkışıyla kilit bir rol oynasa da ancak Biden hükümeti de mevcut durumdan kendisini sorumlu görmemeye hakkı yoktur. Ayrıca Biden yönetimi azami baskı politikası ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken dürüst olduğunu iddia ediyorsa o zaman Viyana görüşmeleri mevcut yönetimi bu politikayı sona erdirme ve yeni bir yaklaşım benimseme fırsatı vermiştir.
Açıkçası Viyana'daki İran heyeti anlaşmanın uygulanmasında Obama yönetiminde olduğu gibi durumu ve Trump yönetiminde olduğu gibi anlaşmadan çekilmeyi önlemek ve karşı tarafın eylemlerini doğrulama ve gerekli garantileri alma ihtiyacının altını çiziyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bu hususta şöyle bir vurguda bulundu. İstikrarlı ve güvenilir bir anlaşma istiyoruz ve bu iki bileşeni olmayan hiçbir anlaşma gündemimizde yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşüne doğrulama ve güvenciler eşlik ettiğinden ve herhangi bir geçici anlaşma ile elde edilemeyecek bir yaptırım kaldırma mekanizmasının hayata geçirmesi gerektiğinden hepimizin emin olması gerekiyor.
İran'ın komşularla ilişkileri geliştirme amacıyla dış ilişkiler alanındaki diyalog hızı artmıştır. Bu sürecin devamında İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, üst düzey bir heyet başkanlığında Umman'a gitti. Bakan Abdullahyan, Umman'ın ardından Doha'ya geçerek Katar yetkilileriyle görüşmelerine devam etti. Viyana'da İran'a karşı zalimce yaptırımların kaldırılması için görüşmeleri ciddiyetle takip edildiği ve bazı baskı ve engelleme çabalarına rağmen görüşmelerde somut ilerlemeler kaydedildiği bir sırada Bakan Emir Abdullahyan bölge ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Son günlerde Türkmenistan ve Tacikistan başta olmak üzere komşu ülkelerin bazı yetkilileriyle İran yetkilileri arasında görüşmeler ve oturumlar gerçekleşmiştir. Fars Körfezi havzasında İran'ın güney komşuları ile gönderdikleri mesajlarla İran ile ilişkilerini güçlendirmeyi hazır olduklarını deklare etmişlerdir. Bu durumda İran ve Suudi Arabistan heyetleri arasında ilişkilerin yeniden başlaması için görüşmeler başlamış ve yanlış anlaşılmalar kısmen giderilmiştir.
Tahran komşularıyla en iyi münasebetler kurma peşindedir. İran Dışişleri Bakanı'nın Maskat ve Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret, bu münasebetlerin korunması ve güçlenmesi adına önemli bir gelişmedir. Umman ve Katar, birçok bölgesel konularda İran ile yakın işbirliği içinde olup, pratik eylemlerde bulunmuşlardır. Her iki ülkenin yaklaşımları, özellikle nükleer anlaşmanın korunması gerektiği noktasında Tahran'ın görüşlerine yakın olmuştur. Umman ve Katar yetkilileri, İranlı mevkidaşlarıyla görüşmelerinde tüm ülkelerin nükleer anlaşmaya tam şekilde uymaları gerektiğini deklare etmişlerdir.
Geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Tahran'a gelen Türkmenistan heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, dün akşam Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov, Özel Temsilcisi olarak Türkmenistan heyetinin başında Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinin hazırlıklarını yapmak üzere Tahran'a geldi.
Türkmen yetkili İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki taraf ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve transit alanlarında ortak işbirliğini ele aldı. Ayrıca Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda İran İslam Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete ilişkin olarak bu görüşmede ziyaret sırasında imzalanacak belgeler masaya yatırıldı. Afganistan'daki mevcut durumda dahil olmak üzere bölgesel meseleler İran Dışişleri Bakanı ile Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı arasında ele alınan diğer başlıklardı.
Görüşmede Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin önemine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde Karma Ekonomi Komisyonu'nun rolünü vurguladı. Serdar Berdi Muhammedov iki ülke arasında ulaşım, teknik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, petrol ve gaz alanlarında işbirliği için çok iyi kapasiteler olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki birçok tarihi ve kültürel ortaklıklardan yola çıkarak taraflar ilişkilerin eyaletler bazında da geliştirmesi gerektiğini vurguladılar.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarının devam etmesi
ve Kazakistan'daki kaos olayları ve sokak gösterileri
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğuyla barış müzakerelerine devam ettiği bir sırada görünen o ki yabancıların da müdahaleleriyle iki taraf arasında barış ve diyalog yolları kapatılmak istenmektedir.
Güney Kafkasya bölgesinin iç işlerine dış müdahalenin devam etmesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin gerçekleşmesi olası görünmüyor. Bu koşullar ateşkes kurallarının olumsuz bir şekilde ihlal edilmesine yol açmakta ve bölgede barışın gerçekleşmesini sürekli olarak engellemektedir. Son haftalarda Azeri ve Ermeni güçlerin temas hatlarında ateşkes kurallarını ihlal etmesi, savaşan taraflara maddi ve ekonomik zararın yanı sıra zayiat da verdirmektedir.
Bu sürece tepki olarak Ermeni yetkililer Azerbaycan ordusunu Ermeni sınırını bombalamak ve 5 Ermeni askerini öldürüp yaralanmakla suçladı. Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı şu iddiaları içeren bir bildiri yayınladı. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu ülkenin sınır bölgelerine topçu ve İHA'larla bombaladı. Açıklamaya göre 11 Ocak Salı günü saat 17.30'da Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Birlikleri topçu ve İHA'lar kullanarak Ermenistan doğu sınırında Ermeni mevzilerine yeniden bombalamaya başladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da temas hatlarında ateşkes kurallarını ihlal ettiği için Ermeni ordusuna yönelik benzer suçlamalarda bulunuyor. Bakü ile Erivan arasındaki sınır gerilimleri haberleri yayınlanırken Azerbaycan Cumhuriyeti de sınır temas hatlarında bu ülkenin bir askerinin öldüğünü duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır gerilimleri Kasım 2020'de Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen devam etmektedir.
İki komşu ülke sınırlarında ateşkes ihlalleri ve ölümcül çatışmalar Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçleri arasında sürekli şekilde devam etmektedir. Bu arada bir yıldan fazla bir süredir dış müdahalenin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasını engellediği de açıkça ortadadır. Örneğin Bakü medyasının birçok köşe yazarı Türkiye etkisi altında faaliyet göstermektedir. Aslında bu yazarların yazıları Türkiye hükümetinin bölge ülkelerine yönelik gayri resmi duruşunu yansıtıyor. Kazakistan'da otomobillerin başlıca yakıtı olan LPG fiyatlarının artılmasına yönelik halk protestolarının ardından Ankara ve Batı medyasını takip eden Bakü medyası bu protestoların nedeni olarak Rusya'ya göstermeye çalıştı.
Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının büyük bölümü Rusya'nın Kazakistan'daki huzursuzluğu bastırmaya yardım etme bahanesiyle ülkeyi askeri olarak işgal ettiği propagandasını gündeme taşıdı. Son birkaç yıldır İlham Aliyev hükümetinin medya sözcüsü olarak hizmet veren Bakü merkezli Yeni Musavat gazetesi son dönemde Vladimir Putin karşıtı sosyal aktivist ve Glago.net web sitesinin sahibi Vladimir Uzchekin açıklamalarını yayınladı. Bu uzman, Rusya İstihbarat Servisi Kazakistan'ı karıştırmak için mahpuslardan ve tutuklulardan yararlanmaktadır, dedi.
Böyle bir iddia ortaya atılsa da Kazakistan, İran, Rusya ve Çin hükümetlerinin Kazakistan'daki protestolarda yabancı ajanların rolünü çeşitli şekillerde ortaya koymuşlardır. Kazak hükümetinin protestolara ilişkin tutumu ise şu şekilde: Kazakistan'daki isyancılar yabancı bir güç tarafından hazırlanmış ve örgütlenmiştir. Bu da batılı hükümetlerin rolünü göstermektedir. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınır hatlarında gerilimin tırmanmasının iki ülke arasındaki ihtilaflardan çok dış güçlerin rekabetinden kaynaklandığını ve bu durumun bölge milletlerinin zararını olduğunu söylemek gerekir.
Tahran Radyosu.
Yeni miladi yılın ilk günlerinde Kazakistan'da yakıta zam getirilmesinin ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eylemler başladı. Çok geçmeden eylemler şiddet ve çatışmaya dönüştü. Durumun kötüleşmesinin üzerinden bir gün geçerken Kazakistan güvenlik güçleri ve ordusunun olayları kontrol altına almakta başarısız kalması üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden resmen yardım talebinde bulundu. Bu örgütün toplu kararının ardından Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus başta olmak üzere üye ülkelerden barış güçleri harekete geçerek bu ülkede yeniden kısmen huzur sağlamayı başardılar.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün en önemli üyesi olarak Rusya, Kazakistan'daki son olaylar ve eylemlerin bu ülkenin güvenliği ve istikrarını bozmak için dışarıdan organize edilen bir çaba olarak görüyor. Moskova defalarca Batı'nın bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde renkli devrimler yapmaya ve olaylar çıkarmaya çalıştığı noktasında uyarıda bulunmuştur.
Şimdi de Kazakistan'ın büyük kentlerinde huzur ve sükunetin sağlanmasının ardından bu ülkenin çeşitli kentlerini özellikle Almatı'yı teröristler ve radikal unsurlardan temizleme operasyonu şiddet kazandı. Bu sürecin devamında belli hedefler için faaliyet yapan teröristlerin yakalanması Nur Sultan hükümeti ve güvenlik güçlerinin esas gündeminde yer alıyor. Son günlerde Kazakistan'da halk itirazları Nur Sultan hükümeti, Rusya ve Orta Asya ülkelerini derinden endişelendirmiştir. Bazı ifşaatlara göre Kazakistan'da Batı yanlısı ve Pan-Türkçü gruplar Kazakistan yönetimini düşürmenin yanı sıra Batı ülkeleri ve uluslararası Siyonizmin politikalarını Orta Asya'nın en büyük ülkesi sayılan Kazakistan'da uygulamayı hedeflemişlerdi. Bu bağlamda Kırgızistan Başbakanı Akilbek Jabarov bir kez daha bölge ülkelerinin topraklarına teröristlerin sızması ve geçişi konusunda uyarıda bulundu.
Japarov konuşmasında Kazakistan'daki vahamete işaretle bu ülkedeki acı olayların, yıkıcı unsurların bölge ülkelerinin iç olaylarından yararlanmak suretiyle hükümetleri zayıflatmak, bölge ülkelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğünü bozma amacıyla karmaşık terör faaliyetlerinde bulunup, Orta Asya'da kaos, kargaşa çıkarma ve kontrolsüz şekilde cinayet işlemeye çalıştığını vurguladı.
Kırgızistan Başbakanı'nın sözleri Bişkek hükümetinin de Kazakistan'da son günlerde yaşanan olaylardan endişelerini ortaya koymakta. Üst düzey Kırgız yetkilinin tepkisi bölge ülkelerinin endişelerini gösteren sadece bir örnektir. Çünkü diğer bölge ülkeleri de Kazakistan'da yaşanan olaylardan ciddi şekilde endişe ve kaygı duymakta. Batılı ülkeler ve Batı yanlısı ülkeler ve güçler Orta Asya'da kaos ve kargaşa çıkarmakla Rusya yönetimine ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere baskı yapmaya çalışmakta. Amerika'nın liderliğindeki batılı ülkeler, İngiltere ve diğer bazı Avrupalı ülkeler Rusya başta olmak üzere bağımsız bölge ülkelerine darbe vurmaya gayret göstermekteler.
Kazakistan'da akaryakıta zam getirmesi bahanesiyle başlayan olayların ardından Nur Sultan hükümeti, İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız ülkeler bu olaylara yabancılara bağlı unsurlar ve yabancı ülkelerin rolü hakkında ifşaatta bulunmaya başladı. Aslında Kazakistan'ın büyük kentlerindeki protesto eylemleri Rusya karşıtı muhalefet için yabancı ülkelerin yardımıyla ülkeyi kargaşa ve kaosa sürüklemeler için zemin sağlamış oldu. Bu hususta Azeri uzmanlardan biri Tebriz Radyosu'ndan yayınlanan Açık Söz programına verdiği demeçte Rusya'nın İngiltere'nin Kazakistan'daki komplo ve planlarını etkisizleştirdiğini belirtti.
Azeri uzman Şeyh Orhan Muhammedov bu husustaki değerlendirmesinde Rusya'nın Türkiye ve İngiltere'nin Kazakistan'da güç ve servet kaynaklarını ve uluslararası ulaşım yollarını ele geçirmeye dönük planlarını bozduğunu vurguladı. Konuyu toparlayacak olursak şunu ifade etmeliyiz ki Kazakistan'da son günlerde yaşanan olaylarda Batılılar başta olmak üzere yabancı ülkeler ve güçler ve onlara bağlı yerli unsurlar ve grupların rolü oldukça belli ve açıktır. Yabancı ülkelerin Orta Asya ülkelerinin işlerine müdahalesi bu ülkeler için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Küresel ve bölgesel güçler Orta Asya'yı rekabet alanı haline dönüştürmeye çalışmaktalar. Bunun için Orta Asya ülkeleri çok dikkatli olup batılı ülkelere ve yabancılara dost gözükseler dahi güvenmemelidirler.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.